Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. David J. Lieberman'ın Never Get Angry Again adlı kitabı, öfke yönetimi alanında yer alan, psikoloji ile kişisel gelişimi bir araya getiren bir çalışmadır. Kitabın amacı, öfke patladıktan sonra onu bastırmaya çalışmak değil, kişiyi öfkeye sürükleyen zihinsel zemini daha erken aşamada değiştirmektir. Lieberman, derin nefes alma, ona kadar sayma ya da kendini zorla sakinleştirme gibi yaygın yöntemlerin kişi zaten tetiklenmişse çoğu zaman yetersiz kaldığını savunur. Bunun yerine öfkenin duygusal, bedensel ve manevi boyutlarını birlikte ele alır. Merkezdeki fikir şudur: olayın kendisi değil, olaya verdiğimiz anlam ve onu kişisel benliğimiz için taşıdığı tehdit olarak görmemiz öfkeyi büyütür. Yazar, kendi kısa süreli terapi yaklaşımı olan Neurodynamic Analysis çerçevesinden de yararlanır. Kitap, özellikle tartışmalar, aile içi gerilimler ve iş ilişkilerinde daha dengeli davranmak isteyen okura hitap eder. Ancak doğrudan teknikler sunan bir el kitabından çok, öfkenin kaynaklarına dair felsefi ve psikolojik bir yorum olarak okunmalıdır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, öfkeyi bastırmak yerine ortaya çıkmadan önce çözmek. Lieberman'ın yaklaşımının temel farkı, öfkeyi kontrol edilmesi gereken kaçınılmaz bir patlama gibi görmemesidir. Ona göre kişi öfkelendiğinde yalnızca yüksek sesle konuşma ya da sert davranma dürtüsüyle değil, olayın taşıdığı anlamla da mücadele eder. Bu nedenle öfke başladıktan sonra yapılan klasik müdahaleler sınırlı kalabilir. Bir tartışmada ona kadar saymak, odadan çıkmak veya kendine sakin ol demek, bedensel uyarılmayı kısa süreli azaltabilir. Fakat kişi hala küçümsendiğine, haksızlığa uğradığına ya da kontrolünü kaybettiğine inanıyorsa aynı duygu kısa zamanda geri döner. Kitap, asıl çalışmanın bu yorum katmanında yapılması gerektiğini ileri sürer.
Örneğin karşı tarafın kaba sözü doğrudan kişisel değere saldırı olarak algılanırsa tepki büyür.
Aynı söz, karşı tarafın yorgunluğu, korkusu ya da beceriksiz iletişimiyle ilişkilendirildiğinde ise aynı yoğunlukta öfke üretmeyebilir. Bu bakış, zararlı davranışı mazur görmek anlamına gelmez. Ama kişinin sınır koyma, itiraz etme veya ilişkiyi yeniden değerlendirme kararını öfkenin daraltıcı etkisi olmadan vermesine yardım eder. Lieberman'ın hedefi duyguyu zorla susturmak değil, onu besleyen değerlendirmeyi dönüştürmektir. İkinci olarak daralan perspektif, benlik tehdidi ve çarpıtılmış gerçeklik, kitapta öfke yalnızca dışarıdaki bir provokasyona verilen tepki değildir. Lieberman, öfkenin çoğu zaman daralmış bir perspektiften doğduğunu belirtir. Kişi kendisini tehdit altında, değersizleştirilmiş veya engellenmiş hissettiğinde dikkatini olayın tek bir yönüne kilitleyebilir. Böyle bir anda karşı taraf bütünüyle kötü niyetli, durum bütünüyle haksız ve kişinin kendi tepkisi bütünüyle haklı görünür. Yazar bu daralmayı ego ile ilişkilendirir. Buradaki ego, günlük dildeki özgüven anlamından ziyade benliği sürekli savunma ve dışarıdan onay alma ihtiyacı olarak ele alınır. Benlik savunması güçlendikçe kişinin başka açıklamaları değerlendirme kapasitesi azalır. Kitabın önerdiği geniş perspektif, haklı haksız ayrımını yok etmek değildir. Daha çok bir olayın tek bir anlama indirgenmesini önlemektir.
Örneğin iş yerinde eleştiri alan bir kişi, bunu kişisel saldırı kabul ettiğinde öfkeye daha yatkın hale gelir.
Eleştirinin içeriği, söyleyen kişinin üslubu ve somut koşullar ayrı ayrı değerlendirildiğinde daha gerçekçi bir yanıt mümkün olur. Bu çerçeve, kişinin duygusunu inkar etmeden kendi yorumlarını sorgulamasını ister.
Böylece öfke, karar verici güç olmaktan çıkar ve eldeki verilerden biri haline gelir. Üçüncü olarak, sorumlu seçim. Özsaygı ve ego arasındaki geri besleme döngüsü, Lieberman, kitabında duygusal sağlığı seçimler üzerinden açıklayan ahlaki ve psikolojik bir zincir kurar.
Onun çerçevesinde sorumlu, yani daha ilkesel ve başkalarının gerçekliğini de hesaba katan seçimler, özsaygıyı güçlendirir. Güçlenen özsaygı, kişinin kendini savunmak için egoya daha az ihtiyaç duymasına yol açar.
Ego küçüldükçe perspektif genişler. Gerçeklik daha az çarpıtılır.
Ve kişi hoşuna gitmeyen doğruları da görmeye daha açık olur. Ters yönde ise dürtüsel, bencil ya da kaçış odaklı seçimler kişinin kendisine duyduğu saygıyı aşındırabilir. Bu aşınma, dışarıdan gelen en küçük eleştirinin bile ağır bir saldırı gibi algılanmasına neden olabilir.
Böylece ego büyür, bakış açısı daralır ve öfke daha kolay devreye girer.
Bu model,
öfkenin yalnızca bir iletişim sorunu olmadığını, kişinin kendi davranışlarıyla kurduğu ilişkinin de sonucu olduğunu vurgular. Yine de bu yaklaşımın manevi dili her okura aynı ölçüde ikna edici gelmeyebilir. Kitabın yararlı tarafı, öfke anındaki savunmacılığın geçmiş seçimler, suçluluk, inkar veya kırılgan özdeğerle bağlantılı olabileceğini düşündürmesidir. Okar, başkasını değiştirmeye çalışmadan önce kendi tepkisini besleyen alışkanlıkları incelemeye davet edilir. Dördüncü olarak, bedenin alarm sistemi ile düşüncenin değerlendirme sistemi arasındaki ilişki, kitap, öfkeyi yalnızca düşünsel bir tercih olarak sunmaz. Bedensel alarm sisteminin rolünü de dikkate alır. Lieberman, tehdit algısı oluştuğunda beynin hızlı tepki mekanizmalarının devreye girdiğini, bunun da savaş ya da kaç tepkisini desteklediğini açıklar. Bu sırada kalp atışı, kas gerginliği ve genel uyarılmışlık artabilir. Kişi, olayın ayrıntılarını değerlendirmeden önce kendini saldırmaya, savunmaya ya da uzaklaşmaya hazır bulabilir. Bu nedenle öfke anında mantıklı bir açıklama duymak her zaman yeterli değildir. Bedensel gerilim, zihnin tehdide ilişkin yorumunu daha inandırıcı hale getirebilir. Yazarın nefes, meditasyon, görselleştirme ve günlük tutma gibi araçlara yer vermesi bu noktada anlam kazanır. Bu uygulamalar, tek başına kalıcı çözüm olarak değil, kişinin alarm durumunu fark etmesine ve daha geniş bir değerlendirmeye dönebilmesine yardımcı olan destekler olarak görülmelidir. Günlük tutmak, tekrar eden tetikleyicileri ve onlara yüklenen anlamları görünür kılabilir. Nefese dönmek ise konuşmadan önce kısa bir mesafe yaratabilir. Kitabın ana iddiasıyla uyumlu biçimde bu araçların değeri öfkeyi zorla bastırmalarında değil, kişinin otomatik tepkiyle bilinçli seçim arasına zaman koymalarındadır. Böylece biyolojik hız ile düşünsel değerlendirme arasında daha sağlıklı bir denge kurulabilir. Son olarak geçmişle barışmak, sınırları yeniden tanımlamak ve ilişki içinde sakin kalmak, never get angry again, öfkenin yalnızca o anda yaşanan olaydan kaynaklanmadığını, geçmişte taşınan kırgınlıklar ve çözülmemiş acılarla da güçlenebileceğini ele alır. Kitabın bölüm başlıkları, geçmişle kalıcı biçimde barışma, acı ve ıstırabı anlamlandırma, kişinin kendisini yeniden sahiplenmesi ve sınırlarını tanımlaması gibi temalara işaret eder. Bu yaklaşımın mantığı açıktır. Eski yaralar bugünkü olaylara eklendiğinde tepkinin şiddeti mevcut durumun gerektirdiğinden daha yüksek olabilir. Birinin ilgisiz tavrı, geçmişte yaşanmış değersiz görülme deneyimlerini canlandırıyorsa, kişi yalnızca bugünkü davranışa yanıt vermez. Lieberman bu bağı fark etmeyi sakinleşmenin önemli koşullarından biri sayar. Bununla birlikte geçmişi anlamak, zarar veren ilişkilere katlanmak anlamına gelmez. Kitapta sınırların yeniden tanımlanması, kişinin hem kendi sorumluluğunu alması hem de kabul edilemez davranışlara daha net karşılık vermesiyle bağlantılıdır. Sağlıklı sınır, bağırmak ya da cezalandırmak değildir. Ne kabul edilip ne edilmeyeceğini açıkça belirlemek, gerektiğinde mesafe koymak ve bunu benlik savaşı haline getirmeden uygulamaktır. Bu yönüyle eser, öfkesizliği pasiflik olarak değil, daha ölçülü ve amaç odaklı bir ilişki biçimi olarak konumlandırır. Sonuç olarak, never get angry again. Sık sık tartışmalara sürüklendiğini düşünen, eleştiri karşısında hızla savunmaya geçen veya aile. Yakın ilişki ve iş hayatındaki gerilimlerde daha tutarlı davranmak isteyen okurlar için uygundur. Özellikle öfke patlamasından sonra duyulan pişmanlığı tanıyan kişiler, kitapta kendi tepkilerinin altında yatan tehdit, özdeğer ve kontrol kaybı algılarını incelemeye yarayan bir çerçeve bulabilir. Kitabın pratik faydası, okuyucuya her durumda sessiz kalmayı öğretmesi değildir. Daha çok tepki vermeden önce olayın anlamını, bedensel uyarılmayı ve benlik savunmasını ayırt etme becerisi kazandırmayı amaçlar. Bu ayrım, sınır koymayı daha açık, eleştiriyi daha işlevsel ve çatışmayı daha az yıpratıcı hale getirebilir. Eserin benzer öfke yönetimi kitaplarından ayrıldığı nokta, teknik listesini merkeze koymamasıdır. Nefes egzersizi, meditasyon veya görselleştirme gibi araçlara değinse de bunları esas çözüm olarak sunmaz. Asıl vurgusu, öfkenin oluşmasını sağlayan perspektif daralması, ego savunması ve çözülmemiş iç gerilimler üzerindedir. Bu nedenle hızlı, adım adım uygulanacak yöntemler arayan okurlar, kitabın bazı bölümlerini fazla felsefi bulabilir. Buna karşılık, öfkeyi yalnızca kontrol edilmesi gereken bir davranış değil. Kişinin gerçekliği yorumlama biçimiyle bağlantılı bir süreç olarak anlamak isteyenler için özgün bir yaklaşım sunar. Kitap, klinik destek gerektiren yoğun öfke, travma veya şiddet riski durumlarında profesyonel yardımın yerine geçmez. Fakat günlük hayattaki tepkileri daha bilinçli değerlendirmek için düşünsel olarak güçlü bir başlangıç olabilir. Destek olmak isterseniz David J. Lieberman kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.